Merhaba, ben Mehmet Hamdi Bol. Expert'in konu sponsorluğunda hazırlanan Para Sohbetleri Podcast'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Çin'den toptan ürün getirip satmak ve Çin ihraç malları fuarı tecrübelerim. Tekrar ediyorum, toptan olarak mal getirip satmak. Beni takip edenler bilir, bu konuyu, Çin konusunu daha önce kısmi olarak incelemiştim YouTube hesabımda. Çin'e en son Mayıs ayında gittim. Yani bu podcast'ı çektiğim günden bir hafta önce diyelim. İlerleyen tarihlerde dinleyenler için de Mayıs 2019 olarak parantez içinde söyleyeyim. Ayrıca bu podcast'i podcast platformlarına ulaşamayanlar için de YouTube kanalıma da yüklüyorum. Bu bölümde ne anlatmamı istediğinizi Twitter'da ve YouTube'da sizlere sordum ve sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret edeceğim. Diğer bölümlerden biraz daha uzun olacak. Çok açık söylemek gerekirse soruların bazılarını hakkıyla cevaplamak için bir tane bölüm ayırmak lazım ama bu bölümde bir tecrübe aktarımı yapalım. Genel bir fikir vermeye çalışalım. Eğer bu bölüm diğer bölümlere göre 1-2 hafta içinde daha kayda değer oranda bir izlenme sayısına ulaşırsa ben bu konuda YouTube'da canlı yayın yapacağım ve uzun uzun sizin sorularınızı cevaplayacağım. Canlı yayında soru cevap yapacağım yani. Twitter ve YouTube hesaplarımda da bu anlamda duyuru yapacağım, takip edebilirsiniz. Bu bölümde madde madde değil, genelde yaptığımız gibi sorulara cevap olarak anlatmaya gayret edeceğim. Uzatmadan hemen başlayalım, kısa bir giriş yapayım. Ben 2002 yılından beri Çin'e gidiyorum arkadaşlar. Bazı seneler birden çok kez gittim, bazı seneler gitmedim. Çok sayıda fuar, şehir, fabrika gördüm, gezdim, araştırdım, bizzat bulundum. Çin'den ithalatın, başka ülkelerden de ithalat yaptım ama Çin'den ithalatın hem pratiğini hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uzun ve pratik ağırlıklı bir eğitimini bitirdim arkadaşlar, aldım diyelim. Ticaret Üniversitesi'ni niye seçtim? Oradaki eğitmenlerin gerçekten piyasanın içinden gelmesinden dolayı ve teorik eğitim verdikleri kadar pratik eğitim de vermelerinden dolayı Ticaret Üniversitesi'nin uzun bir eğitimini aldım ve duvarımda asıl olan sayılı eğitimlerden bir tanesi. Çin'de bizim İstanbul-Ankara ayarında herkesin gidebileceği yerlere de gittim. Normalde turistlerin gitmediği diyelim ve hatta yabancılar için çok güvenli kabul edilmeyen alanlara da gittim. Gelelim sorulara. İlk önce sizden gelen soruyu okuyayım, sonra cevabımı ileteyim. Döviz çok yüksek ve dengesiz. Çin'den ürün getirmek mantıklı mı ve bunları satabilir miyim? Ben Warren Buffett'ın çok sevdiğim bir sözüyle kısaca cevap vereyim, sonra kendi düşüncelerimi de anlatacağım. Başkaları açgözlü olduğunda kork ve geride dur. Başkaları korktuğunda sen açgözlü ol. Şöyle açıklık getirmekte çok büyük fayda var. Şu an dövizde bir dengesizlik olduğu, bir takım zorluklar olduğu muhakkak, bu herkesin kabul ettiği bir şey. Ben politika konusunda konuşmuyorum. Bunu çok konuşan kişi var zaten. Benim işim para. Ama şunu söyleyebilirim. Bu ülkede ne ilk ne son kriz, ne krizler geldi geçti. Bu da gelip geçecek. Sadece ne kadar uzun süreceğine bakacağız. Dönelim Çin'e. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar, ezbere giderseniz satamazsınız, aldığınız ürün elinizde kalır. Belli bir ürün grubuna karar vermek lazım, orada bir araştırma yapmak lazım, özellikleri, fiyatları araştırmak lazım, hedef fiyat belirlemek lazım, şu fiyattan alıp bu fiyattan satacağım diye. Masrafları bu fiyata bindirmek lazım. Çin'e gitmek gelmek çok masraflı işler biliyorsunuz. Böyle düşünüp önceden yazılı şekilde çalışırsanız başarılı olma ihtimaliniz artar. Net cevap vermek gerekirse, döviz yüksekken ve dengesizken tabii ayağını yorganına göre uzatmak şartıyla ve iyi planlama yapmak şartıyla ürün getirilebilir. Çok duyduğum bir soru, bana da soruldu yine. Çin'den getirilecek ürün kaldı mı? Ürün bulabilir miyim? Ben de çok açık ve net bir cevap vereyim. Çin'de bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın. Korkunç büyük bir ekonomi, korkunç büyük bir üretim ve üretim teşviki var. Sadece hazır ürün olarak da düşünmeyin bu arada. Hani bir ürünü alıp getirip burada satmak olarak da düşünmeyin. Oraya gidip yarı mamul alanlar da var. Şimdi bunu biraz açıklayalım. Belki bazı arkadaşlar anlamayabilir. Örnek veriyorum. Gidip Çin'den defter de alabilirsiniz. Hazır defteri burada satabilirsiniz. Ya da siz defter imal ediyorsanız ya da burada imal ettirme imkanınız varsa, ben gerçek bir örneği söylüyorum. Gidip Çin'e defterin sadece kapağını, ön kapağını, arka kapağını alıp burada defter haline getirebilirsiniz. Buna yarı mamul deniyor. Üretimde kullanılmak üzere. Çin'den getirilebilecek ürün sayısı çok fazla. Sadece ürün değil, yarı mamul, üretimde kullanılmak üzere de bir şeyler getirebilirsiniz. Ve açık ve net bir şekilde söyleyeyim, Çin'de bulamazsanız hiçbir yerde de getirecek, satacak ürün bulamazsınız. İyi planlayın, araştırın, muhakkak bir şeyler bulursunuz. Kendi bütçenizi iyi yapmayı unutmayın. Gelen sorulardan bir tanesi de, oradan numune alıp burada üretebilir miyim? Neredeyse imkansız diyelim. %99.9 imkansız. Çin devasa bir ekonomi, Çin devleti üretimi son gaz teşvik ediyor. Üretim ülkenin önceliği diyelim ve büyük miktarlarda üretim yapıyorlar. Uzmanlaşmış üretim yapıyorlar. Ben yine defter örneğine döneyim. Az önce verdiğim gerçek bir örnek, yaşadığımız bir örnek. Defterin kapağını Çin'den getirdik. Ön ve arka kapağını. Bırakın ona baskı yapmak, üretmek, işte deliklerini delmek, kaplamak, örnek olarak söylüyorum bunları. Burada ham madde fiyatından daha ucuz, yani sadece örnek veriyorum plastiğinden daha ucuz orada üretilmiş ve Türkiye'ye gelmiş oluyor. İmkanı yok, onunla rekabet edemezsiniz. İmkanı yok, onun fiyatına üretemezsiniz. Bir yerde sadece plastik ham madde fiyatı, öbür tarafta defter kapağı haline getirilmiş, delikleri delinmiş, üzerine baskı yapılmış, üzeri kaplanmış, işte bir sürü işlemden geçmiş, hazır yarı mamul haline gelmiş. Numune alıp burada üretme imkanınız neredeyse yok. Güzel bir soru, çok merak edilen bir soru. En az kaç tane alabilirim? Minimum başlama sermayesi nedir? Üründen ürüne göre çok değişir ama ben genel bir kural söyleyeyim. Eğer Çin'den mal alıyorsanız ciddi miktarlarda almanız gerekir. Adamlar çok sayıda üretim yaptıkları için de satarken de çok sayıda satıyorlar. Toptancı gibi düşünün, perakende olarak alamazsınız. Çok önemli bir şey, Çin'de sabit bir fiyat yok arkadaşlar. Tüm ürünlerde, ürün ne olursa olsun, fiyat adede göre veriliyor. Örnek verelim daha kafamıza canlansın diye. Bir ürün almak istiyorsanız aynı ürünü 10.000 adet alırsanız farklı bir fiyatla karşılaşırsınız. 100.000 adet alırsanız başka bir fiyatla karşılaşırsınız. 500.000 adet alırsanız çok farklı bir fiyatla karşılaşırsınız. Fiyat adet miktarı yükseldiği zaman düşer. Burada fiyat düşmek falan dediğimiz zaman Türk tarzı düşünmeyelim. Çin'de %1 iskonto, %1'den bahsediyorum. Çok büyük indirimdir. Türk tarzı düşünmeyin, Türk tarzı pazarlık etmeyin. Güzel bir soru daha, ödemeyi ne şekilde yapacağım? Normalde şu şekilde çalışıyorlar. %30'unu peşin alıyorlar siparişle beraber. %70'ini yükleme kanıtlandıktan sonra yüklemeye karşı alıyorlar. Bu ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki banka havalesiyle yapıyorsunuz. Şimdi gittiğiniz hiç tanımadığınız bir firma %30 peşin nasıl vereceksin? Ürün yüklendikten sonra %70'ini nasıl havale edeceksin? Bunun için akreditif kullanılabilir. Letter of credit dediğimiz bankanın aracı olduğu, parayı tuttuğu, ürünler yüklendikten sonra da ürünlerin düzgün olduğu anlaşıldıktan sonra da banka tarafından ihracatı yapan, sizin malı aldığınız Çin'den ihracatı yapan firmaya ödendiği bir yöntem. Kendinizi garantiye alacağınız yöntem ise akreditif, yani letter of credit. Çin'den mal getirmek güvenli mi? Hayır, çok açık ve net söylüyorum. Çin'den mal getirmek güvenli değil, çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Çin kurtlar sofrası, kurtlar pazarı, çok açık ve net söylüyorum. Zaten bu yüzden Çin'e gidiyoruz. Uzaktan öyle bazı reklamların, eğitimlerin söylediği gibi uzaktan sadece internet üzerinden anlaşma yaparak oradan oraya yükle, buradan bu depoya gönder, oradan sat, öyle bir şey çalışmıyor arkadaşlar. O sadece reklamlarda var. Çin ile güvenli ticaret yapabilmek için müşavirler var. Gümrük müşaviri, aynen mali müşavir gibi gümrük müşavirleri de ücret karşılığında bu işin kağıt, kanun ve güvenlik kısmını hallediyor diyelim. Nasıl işte mali müşavir şirketin muhasebe kısmının detaylarını hallediyor, bir terslik olmasını engelliyor. Gümrük müşaviri de bu ithalattaki problemleri, pürüzleri hallediyor diyebiliriz. Ayrıca şöyle de bir şey var, kontrol firmaları var. Çin'e gitmek çok maliyetli. Sürekli gidip gelemeyeceğimiz için danışmanlık ücreti karşılığında Çin'deki fabrikayı, bizim için üretilen ürünleri, yüklemeyi, bütün süreçleri denetliyorlar. O firma Çin'de bir fiil gidip fabrikaya gidip denetliyor, ürünlere bakıyor, bir problem var mı, anlaşmaya uygun mu, eksik mi, fazla mı, kalitesi anlaştığınız gibi mi diye denetliyor. Tabii bunun için de bir danışmanlık ücreti alıyor. Emin olun bu ücreti vermeye değer, problem yaşamamak anlamına. Çin'e gitmek deyince önemli olduğu için ben burada bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Çin'e gitmek iki şekilde oluyor. Genelde tercih edilen Çin ihraç malları fuarına gitmek oluyor. Bu Mayıs'ta, 2019 Mayıs'ında benim de gittiğim zaman 125. kez yapıldı. Uzak Doğu'nun en büyük fuarı, dünyanın da en büyük fuarlarından biri. 1957'den beri yapılıyor. Devasa bir fuar. Şimdi bizim fuarları gözünüzün önüne getirin. Bizim işte büyük fuarlarımızdan bir tanesini, hangisini isterseniz, onu birkaç yüzle Katlayın her anlamda korkunç bir ticaret potansiyeli var. Yılda 3 kez yapılıyor, farklı dönemlerde farklı sektörler için. Devlet korkunç bir şekilde destekliyor bunu. Çünkü ekonomilerini devam ettirmek için yüksek miktarlarda satış yapmaları gerekiyor. Korkunç bir devlet teşviki var. Çin'de imalat ve ihracat yapan tüm firmalar neredeyse diyelim, tabii hepsi değildir muhakkak ama bu fuara gelip küçüklü büyüklü standlar açıyor diyelim. Ürünlerinin bir kısmını sergiliyor. Tabii ki hepsinin sergilemeleri mümkün olmuyor çünkü fuarın da ücreti var. Aynı çatı altında bütün firmaları tek tek ziyaret edip katalog toplayıp karşılaştırabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Bu arada fuarın resmi internet sitesi www.cantonfair.org.cn. Bu İngilizce bir site tabii. Google'dan da arama yaparak ulaşabilirsiniz. Tüm firmaların fuarda bir arada olması müthiş bir fırsat gibi gözüküyor ama tecrübeyle sabittir. Fuarda fiyatlar normalden biraz daha farklı, tabii ki yüksek oluyor. Yani fuar zamanı değil de öncesinde veya sonrasında ilgilendiğiniz firmanın fabrikasına giderseniz çok daha iyi fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Bu tecrübeyle sabittir. Gene fuarla alakalı biraz bilgi verelim. Fuara giriş kartı 100 yuan ve bu kart 10 sene geçerli. Onunla 10 sene fuara girebiliyorsunuz. Üzerinizde resminiz var. İçinde bir çip var. O çipi okutup ekranda sizin resminiz, bilgileriniz çıkıyor. Öyle giriyorsunuz içeriye polis kontrol noktasında. Mayıs 2019'da ben Çin'deyken 1 dolar aşağı yukarı 6,5 yuandı. İşte fuara giriş kartı da 100 yuan, oradan karşılaştırın diye söyledim. Fuarda yeme içme çok pahalı. Bizim fuarlarda da durum aynı, malum işte. Ben şöyle bir örnek vereyim gene Mayıs 2019 için. Fuarda bir çay ya da bir kahve 30-40 yuan. Aynı parayla McDonald's'ta rahat rahat yemek yiyebiliyorsunuz. Fuar alanı devasa, çok yürümek gerekiyor. İşte içeride çay kahve içmek demek de aslında oturup dinlenmek, hani dinlendiğiniz alana, masaya, sandalyeye para vermiş oluyorsunuz gibi düşünebiliyorsunuz. Birinci yöntem Çin ihraç malları fuarına gitmek dedik. Tüm firmaların bir arada olması bir avantaj olmakla beraber fiyatlar fuarda yüksek. İkinci yöntem de genelde şöyle işliyor. İlk önce gidip fuara ilgilendiğiniz, beğendiğiniz ürünleri tespit ettikten sonra ilgili firmalarla yazışarak fabrikalarına gidiyorsunuz. Bu biraz daha farklı, ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bir, fuara gitmek, fuarda hepsini bir arada görmek. İki, sadece ilgilendiğiniz fabrikaya gitmek. Fiyat anlamında, daha iyi fiyat almak anlamında fuar yerine direkt fabrikaya gitmek tercih edilmelidir. Çin'de nelere dikkat etmek gerekiyor? Gitmeden önce muhakkak ve muhakkak almayı düşündüğünüz ürünleri iyi bir gümrük müşaviriyle konuşun. Ürün için ekstra vergi var mı? Herhangi bir problem var mı? Herhangi bir yaptırım var mı? Engelleme var mı? Öğrenin. Ben güncel bir örnek vereyim. Türk hükümeti yerel üretimi desteklemek için saplı ve fermuarlı ürünlere ekstra vergi uyguluyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ekstra vergi diyorum. Yani normalde vergi var. Verginin üzerine bir daha vergi var. Tabii bu da ithalatı zorlaştırmak için, yerli üretimi korumak için. Vergi konusu çok derin. Çeşit çeşit burada anlatmak mümkün değil. Gümrük müşavirine aklınızdaki soruları sorarsanız kısa sürede ve o günün şartlarına göre cevaplara ulaşırsınız. Ben buradan bir şey söylersem 6 ay sonra dinleyen kişiyi yanıltır ya da internette bir şey okursanız o en son bilgi olmayabilir. Aman dikkat edin. Dikkatinizi çekiyorum. Saplı ve fermuarlı ürün dediğim zaman aklınıza ilk çanta geliyor. Ama sizin getirmeyi düşündüğünüz ürün tam olarak çanta değildir de. Örnek yandan kenardan bir üründür ama bir şekilde sapı ve fermuarı vardır. Aman buna takılırsınız, dikkat edin. Bu sadece milyon tane örnekten bir tanesi gözümüzde canlansın diye söyledim. İkinci husus, ürün satın alırken en ince ayrıntısına kadar inceleyin ve yazılı olarak çalışın. Çinli firmalar malum fiyatı düşürmek için, kendi kârlarını arttırmak için her türlü yola başvurur. Hani bu araba kataloglarında, araba reklamlarında, araba broşürlerinde görmüşsünüzdür ya, resimde görülen araçla satışta olan araç arasında farklılıklar olabilir yazar ufacık ufacık. Çin'de de aynen durum budur. Sakın üşenmeyin, küçümsemeyin, önemseyin yani bu işi. Alacağınız ürün ne olursa olsun en ince ayrıntısına kadar, en ince teknik detayına kadar konuşun, konuşmakla kalmayın, yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu konuda çok dolaşan şehir efsanesi var. Bu şehir efsanelerinin özeti şu: siz orada konuştuğunuz bir ürün gördünüz. Eğer en ince detayına kadar yazmazsanız, belirtmezseniz farklı bir ürün size gelebilir. Üçüncü husus, Çin'den gelen ürünler sağlığa zararlılık konusunda teste tutulacak. bizim Türkiye'de. Önceden numune almak bu anlamda çok faydalı olacak. Örnek vermek gerekirse getirdiğiniz ürünün içinde sağlığa zararlı madde, boya ve bunun gibi şeyler var mı diye test ediliyor. Başka bir örnek vermek gerekirse oyuncak, peluş gibi şeylerin kolay alev alma gibi bir takım testleri var. Ve bunların da bir sürü çeşidi var. O anlamda ben bir iki tanesini örnek vermek istedim ama böyle testler olduğunu ve parasını ödemiş olsanız bile bu testleri geçemezseniz ürünleri ülkeye sokamayacağınızı çok iyi bilin. En son ve güncel bilgiler tabii ki yine bir gümrük müşavirinde olacaktır. Yine güzel bir soru, güvenilir satıcı üretici nasıl bulunur? Bunun en garanti yolu yerine gitmek, yani ziyaret etmek, üretim tesisini gezmek, ürünleri yerinde bizzat deneyerek, dokunarak, inceleyerek bulmak. Yani güvenli satıcı en güzel giderek bulunur. Çin'de üreticiden aldığınız zaman, fabrikadan aldığınız zaman her zaman daha iyi fiyat elde ettiğinizi unutmayın. Bir takım toptancılar, ara kişiler de var. Bunlarda fiyat genelde daha yüksek olabiliyor. Gitmeden online olarak Çin'den ürün getirilebilir mi? Benim tecrübemde ve çevremde gözlemlediğim kadarıyla Çin'den ithalatı sadece online olarak yapmak mümkün değil. Yapmayı deneyip hayal kırıklığına uğrayan ve para kaybedenleri gördüm. Ekranda görünen ürün tam anlaşılmıyor. Yani dokunduğunuz zaman, incelediğiniz zaman, ölçtüğünüz zaman, tarttığınız zaman farklı şeyler çıkabiliyor. Yaygın yöntem, güvenli yöntem gitmek. Ben bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum. Çin'de ilk önce ürün ithal eden ve zaman içinde bunu arttırıp sonrasında gidip Çin'e fabrika kuran firmalar biliyorum. Evet, bizzat gidip Çin'de sadece kendilerine üretim yapan fabrika kuruyorlar. Çin'de malum emek, elektrik, üretimde kullanılan her şey çok ucuz. İşçilik çok ucuz ve üretim teşviki çok ama çok yüksek. Türkiye'de üretmek veya Çinli bir fabrikadan satın almak yerine Çin'e gidip kendi fabrikalarını kuran Türk firmaları olduğunu bilin arkadaşlar. Başka bir soru, Çin'den ürün getirmek için gerekli belgeler nedir? Çok açık ve net, getireceğiniz ürüne göre değişir ama önceden dediğim gibi akreditif ile ödeme yapacaksanız, yani bankayı araya bir garantör olarak koyacaksanız, bankaya ödemeyi yapabileceğinizi kanıtlamanız lazım. Burada gereken belgeleri bankayla konuşmakta fayda var. Bu arada artık evrak işinin neredeyse tamamı elektronik ortamda yapılıyor ve 10 sene önceye göre, 10-12 sene önceye göre çok ciddi anlamda azaldı ve kolaylaştı. Hemen başka bir soru, e-ihracat tarafı sorulmuş. Bu konuda bilgim çok kısıtlı ve tecrübem yok. Cevap vermem çok doğru olmaz. Alibaba üzerinden sipariş verilebilir mi? Eğer bu işten para kazanmak istiyorsanız gitmek, görmek, dokunmak, yerinde pazarlık etmek, ürünü ölçmek, biçmek, karşılıklı görüşmek tek yöntem. Bu işten para kazanan, kayda değer para kazanan hiç kimse Alibaba veya başka platformdan almıyor arkadaşlar. Çin bizler için güvenli mi diye sormuş bir arkadaş. Önemli bir soru. Genelde bu önemsenmiyor, bize bir şey olmaz deniyor. Ben kendi tecrübemi size anlatayım. Fuar ve çevresi çok güvenli. Hiçbir anlamda hiçbir sorun yok. Fuarın yapıldığı Guangzhou bizim İstanbul gibi, ticaretin merkezi gibi diyelim. Ve büyük bir şehir, lüks bir şehir. Ana semtlerde ve çevrelerinde sorun yok. Belki denk gelmişsinizdir. Kaldığım 5 yıldızlı otelin arka kapısını paylaşmıştım. Arka kapısının baktığı binalar biraz daha böyle virane diyelim. Ve dikkat çekici olan kısmı virane olması değil ama 5 katlı 6 katlı binalar, evlerin 5. 6. katına kadar, en üst katına kadar demir parmaklıkla korunması. Biz baktığımız zaman bizim ülkemizde böyle bir şey olmadığı için çok dikkat çekici geliyor. Bu da bir işaret veriyor diye düşünüyorum. Hele fabrika ziyareti yapmak isterseniz ana ve büyük şehirlerin dışına çıktığınız zaman güvenlik riski kesinlikle oluşuyor. Altını çiziyorum. Ben denk geldiğim Türklerden takside silahla soyulan, çantası kaptı kaçtı ile çalınan kişilerle karşılaştım. En büyük problem pasaportu kaptırmak. İşte malum Çin'den çıkmak için tekrar geçici pasaport, geçici vize falan çıkartmak gerekiyor. Bu da ciddi bir uğraş. Evet, Çin bazı alanlarda, bazı yörelerde çok güvenli değil. Şunu çok açık söylemek lazım. Çin çok kalabalık. Bunu söylemeye gerek yok gibi dursa da gittiğinizde hissediyorsunuz. Hani bizim buradaki kalabalıklar kalabalık değil. Fuara giderseniz giriş ve çıkışın bir futbol maçı gibi olduğunu düşünün. Onu da birkaç onla çarpın gibi düşünün. Çin'de polis çok çok etkili. En kalabalık, karışık ortamları bile bir dakikada düzgün sıra haline getiriyor. Hani bunu normal şartlarda sertlikle yapmıyor, çok tecrübeyle yapıyor ama gerektiği zaman da sertleşebiliyor. Özellikle yabancılara yardımcı olma eğiliminde polis. İngilizce kesinlikle bilmiyor, onu da açık bir şekilde söyleyeyim. Çok önemli bir nokta, Çin'de kredi kartı kullanmayın. Hatta kesinlikle kullanmayın. Şimdi Çinliler ne yapıyor diye soruyorlar. Onlar tüm ödemelerini cep telefonundaki aplikasyonlarla yapıyorlar, uygulamalarla yapıyorlar. Alipay var, bir de ismini hatırlamadığım bir tane daha uygulama var. Yaygın olarak bu ikisini kullanıyorlar. Çoğu noktada kredi kartı geçmiyor zaten. Ya nakit ya da cep telefonundaki o uygulamayla ödemek mümkün oluyor. Kredi kartıyla çok sorun yaşayan olduğunu diyelim duyuyoruz. Benim eskiden çalıştığım firmanın yıllar önce diyeyim kredi kartı Çin'de kopyalanmış ve çalınmış ve sonrasında kullanılmıştı. Abuk subuk yerlerde de değil, otelde, büyük restoranda ve bunun gibi ortamlarda bile kredi kartı çalınabiliyor, kopyalanabiliyor arkadaşlar. Tabii ki bankaya başvuruyorsunuz, bir takım prosedürleri falan var ama tatsız bir şey sonuç itibariyle. Araya bir bilgi ekleyeyim, Çin'de WhatsApp da yasak, onun yerine WeChat kullanıyorlar. WeChat kendi programları, kendi geliştirdikleri program. WhatsApp kullandı diye veya kullanmaya çalıştı diye işte Çinli olmayan kimsenin sorun yaşadığını hiç duymadım, görmedim. Ama Çinliler kullanmıyor. Bir görüşme yaptığınız zaman e-posta yerine de WeChat'i tercih ediyorlar. Ben size tüm yazışmalarınızı e-posta ortamında yapmanızı tavsiye ederim. İleride daha düzgün, daha kapsamlı bir şekilde arşiv yapmak, gerektiği zaman döndüğünüzde bulmak mümkün oluyor. Gelelim sorulan yemek konusuna. Yemek her anlamda çok farklı ve hassas midelerde sorun oluşturuyor. Büyük şehirlerde bir miktar yürüdüğünüz zaman bir McDonald's'a ulaşabiliyorsunuz. Evet, çok soruluyor. Big Mac orada da aynı Big Mac. Ama McDonald's'a yerel seçenekler de var. Starbucks yaygın, Starbucks'a da ulaşabiliyorsunuz. Bazı bölgelerde bizim Mado var, Türk Mado var. Onu da görebiliyorsunuz. Bilmediğiniz yemekleri yemeyin derim açık ve net bir şekilde. Bana bir şey olmaz demeyin diyeni çok gördük arkadaşlar. Yine bu Mayıs ayında yaşadığım bir örneği anlatayım size. Gene bizzat kendimin yaşadığı. Karnımız acıktığı için bir yerel pizza restoranı bulduk. Pizza ne kadar kötü olabilir, burada yiyebiliriz diye düşündük. Pizzacıdan sonra koşa koşa McDonald's aramak zorunda kaldık. Net bir şey söyleyeyim, zaten Çin'de bulunduğumuz zaman çok kısıtlı. Bunu hasta geçirmek istemezsiniz. Burada işin maliyet kısmını biraz anlatmakta fayda var. İlk başta şunu söylemekte fayda var. Zaman çok kısıtlı olduğu için uçaktan indiğiniz anda çalışmaya hazır canavar gibi olmanızı bekliyorlar. Çünkü zaten gidiyorsunuz 3, 4, 5 gün neyse bir sürü firmayla görüşmeniz, bir sürü firmayla toplantı yapmanız, bir sürü firmayla pazarlık yapmanız, bir sürü ürünü incelemeniz gerekiyor. Uzun uçuş, zaman farkı, iklim farkı tabii ki buna müsaade etmiyor. Soranlar olduğu için, fikir vermesi için ben en son seyahatin maliyetini ana kalemleri diyelim kısaca özetlemeye çalışayım. Bazı arkadaşları almak zorunda kaldık. Siz de almak durumunda kalabilirsiniz. 10 yıl geçerli fuar giriş kartı 100 yuan. Çin'de fuar için ayrılan ofislerden alınabiliyor. Otellerde, büyük otellerde de mini ofislerde bulunuyor. Daha önce dediğim gibi ben Çin'deyken yani Mayıs başında, 2019'un Mayıs başında da 1 dolar 6,5 yuandı. 10 yıllık geçerli giriş kartı diyelim 100 yuan. Çin'e giriş geliş Türk Hava Yolları uçak bileti, business class'ı söylüyorum. Giriş geliş bilet 3775 dolar. Ekonomi sınıfı tabii daha ucuz ama Çin'de gerçekten zaman çok değerli arkadaşlar. Saat başına böldüğünüz zaman bile ciddi bir para çıkıyor. Business class'a gittiğiniz zaman daha dinlenmiş ve enerji dolu gidebiliyorum. Ben o yüzden business class'ı tercih ettim. 5 yıldızlı otel, otelden otele değişmekle beraber benim kaldığım otelde kahvaltı normalde yoktu. Kahvaltı eklenmiş hali. Yani oda artı kahvaltı gecelik 235 dolar. Vize için aşağı yukarı 220 dolar masraf verdim. Otelden havalimanına transfer hem giderken hem gelirken yani iki tane transfere de 220 dolar verdik. Çin'e gittiğiniz zaman sadece fuara gidiyorsanız, Çin ihraç malları fuarına gidiyorsanız her otelin ücretsiz servisi var, shuttle'ı var. İşte fuara getiriyorlar, götürüyorlar size. Elinize bir kağıt veriyorlar şu saatlerde şuradan hareket ediyor diye. Her o otelin de fuara giderken ve fuardan gelirken de bir takım ikramları var, meyve, içecek gibi. Fabrika ziyareti yapacaksanız ilgili firmalar sizi otelinizden alıp otelinize bırakıyorlar. Tabiri caizse başka firmalarla görüşmemeniz için sizi alıp götürüyorlar diyelim. Tabii ki başka firmalarla da isterseniz görüşebilirsiniz. İngilizce genelde yeterli oluyor. Bazı firmalarda İngilizce konuştuğunu iddia eden kişiler yeterli olmadığı için iletişimde problem çıkabiliyor. Daha önce söylediğim üzere her ayrıntıya, her teknik detaya aman dikkat edin, çok açık olun, yazılı çalışın. Karşı taraftakinin İngilizcesi yeterli olmadığı zaman çok ciddi sorun olabilir. Türkçe ve Çince konuşan tercüman bulmak mümkün ama çok önemli, Çince'de çok sayıda şive olduğu için ve bunlar birbirine o kadar farklı ki birbirlerini anlamıyorlar. Bizzat şahit oldum arkadaşlar. Çin'in farklı bölgesindeki insanlar birbirlerini anlamıyorlar. Yani biz Karadeniz'deki bir insanın şivesini anlayabiliyoruz. Ne bileyim başka bir bölgedeki insanın şivesini Türkçe konuştuğu zaman anlayabiliyoruz ama Çin'de resmen birbirlerini anlamıyorlar. Bu anlamda farklı bölgelere gidiyorsanız tek bir tercüman yeterli olmayabilir. Bir uyarı yapayım. Numune veya ürün getirmek için kargolar çok pahalı. Ufacık bir zarfa, ufacık bir kutuya dünyanın parasını ödüyorsunuz Çin'den gelirken. Bu anlamda gittiğiniz zaman mümkün olan tüm numuneleri yanınızda getirmeye gayret edin. Sadece fuara gidiyorsanız bu arada numune vermiyorlar. Açık ve net. Neden? Çünkü herkes numune istiyor. Adamların standında malum sayılı ürün var. Bunu nasıl çözüyorlar? Şöyle bir çözüm geliştirmişler. 10-15 yuanlık bir ürüne 100 yuan numune bedeli istiyorlar ki herkes almasın diye, sadece gerekli olan kişiler alsın diye. Ve eğer o ürünü de sipariş verirseniz, ülkenize döndüğünüz zaman satın alırsanız da o ilgili bedeli iade ediyorlar. Mesela 100 yuan'dan 10 tane numune aldınız, 1000 yuan etti. Bu ciddi bir para orası için. Depozito gibi oluyor. Eğer o ürünlerden 8 tanesini sipariş ederseniz 800 yuan'ı size iade ediyorlar. Şimdi ben az önce saydığım şeyleri, işte uçak bileti, otel dediğim zaman çok pahalı diyenler oluyor. Daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Çin'e gidip mal getirmek dendiğinde 100 adet, 500 adet değil arkadaşlar. Binlerce ürün getirmelisiniz. Yoksa masraflar çıkmaz. Sadece uçak bileti, otel bileti, otel masrafı falan değil. Ciddi taşıma bedelleri, ciddi vergiler de var bunun içinde. İyi hesap yapın. Çin'den belli ürünlerin ithalatı sorulmuş. Ben tecrübem olmayan bir ürün için bilgi vermem çok doğru olmaz. En doğru adres, birkaç kez söylediğim üzere tekrar ettiğimi farkındayım ama önemli olduğu için bir gümrük müşavirine danışın. En son bilgiler onlarda. Bu bölüm biraz uzun oldu ama ilgi olursa ve diğer bölümlere göre daha çok izlenirse, dinlenirse birkaç hafta içinde YouTube üzerinde bir canlı yayın yapacağım ve uzun uzun sorularınızı cevaplayacağım. Soru cevap formatında canlı yayın olduğu için de siz de chat kısmından, mesaj kısmından yazıp bana direkt soru sorabileceksiniz. Ben de sizin sorularınızı cevaplayacağım. Xperin.com'un sunduğu Para Sohbetleri Podcast'in 36. bölümünün sonuna geldik. Xperin.com aracılığıyla benimle birebir görüşebilir, danışabilir, soru sorabilir, sohbet edebilirsiniz. Site üzerinden randevu aldıktan sonra verilen şifre ile Xperin.com santralini arıyorsunuz. Ben de Xperin.com santralinin telefonunu arıyorum. Böylece benimle telefon üzerinde dilediğiniz yerden telekonferans yapmış oluyorsunuz. Dilerseniz ekstra ücret ödemeden arkadaşlarınızla görüşmeye dahil edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve bana yazılı olarak ulaşmak için resmi internet sitem olan www.mehmethamdibol.com'u ziyaret edebilirsiniz. Sizlerden ricam, bu podcast'ı hangi platformda dinliyorsanız beğenmeniz ve yorum yapmanız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.